Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve bihi nestaîn. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Kur'an ışığında hayatımız programından bendeniz Ömer Çelik, Doçent Doktor Murat Kaya hocamızla birlikte siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi, sevgi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukvamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfuyla, kiremiyle doldursun. Kıymetli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Afiyetlesin inşallah.
Elhamdülillah hocam, Allah razı olsun.
Cenab-ı Hak sizlerin, bizlerin, bize kulak veren kıymetli dinleyenlerimizin, mümin kardeşlerimizin sıhhatini, selametini, afiyetini devam ettirsin inşallah. Kıymetli dinleyenlerimiz, kıymetli hocam, Bakara suresi 240. ayet-i kerimenin geçen hafta bir mealini vermiş ve sebebi nüzulünden bahsetmiştik ama ayetin tefsirine vaktimiz kalmamıştı. Bir de bu ayet-i kerimenin bağlantı olduğu diğer ayet-i kerimeler vardı. Onlarla irtibatını da yine beyan etmeye de yine vaktimiz el vermemişti. Oradan devam edelim müsaadeniz olursa. 240. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اَزْوَاجَ Sizden vefat edenler ve geriye eşler bırakanlar. Yani ölmüş ama hanımı dul olarak efendim arkada geride kalmış. Bunlar vasiyeten li ezvacihim meta'an ilel havle gayri ihraç. Ölmeden önce bu geriye bıraktıkları eşleri için bir yıl boyunca kendi evlerinde kalmaları, oradan çıkarılmamaları ve nafakasının temin edilmesini vasiyet etmelidirler. Vasiyet etsinler, etmelidirler. Yani orada hemen varisleri, sen şimdi babamız öldü diyerek onu buradan evinden çıkarma tarzında bir kabalık olmasın, bir kötülük yapılmasın. Orada kalmaya devam etsin. İhtiyacı olabilir. Buna efendim muhtaç da olabilir. Nafakaya da ihtiyacı olabilir. Bunu onlara bir yardım olarak, bir lütuf olarak Cenab-ı Hak ayetinde beyan ediyor. Bir yer vermiş oluyor. Bunun tabii kadın tarafından kesin bağlayıcı olmadığını şuradan anlıyoruz. فَاِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ ف۪ي مَا فَعَلْنَا ف۪ي اَنْفُسِنَّ مِنْ مَعْرُفٍ Ama yani kalacak başka yeri olabilir. Başka yerde kalmak isteyebilir. Yine bir emniyet içerisinde. Oradan kendi rızasıyla oradan çıkarsa bu boşanmış, kocası ölmüş hanımların şeriate uygun, dine uygun tarzda yaptıkları tasarruflarda da yine o kocanın varislerinde herhangi bir günah söz konusu olmaz buyuruyor. Vallahu azizun hakim. Cenab-ı Hak azizdir, hakimdir, her şeye gücü yetendir, hikmet sahibidir. Şimdi hocam bu ayet-i kerime bir de bir bunun öncesinde 234. ayette yer alan bir husus var.
Evet hocam.
O hususta yine bu konuyu ele alıyor. Orada şöyle buyuruluyor ayet-i kerimede. Yine aynı şekilde başlıyor. Yani velizini tövbe mümkün ve yazın ezbaca diye başlıyor. Hı-hı. Ölenler ve arkasında dul hanımlar bırakanlar. Bu ne yapacak bu hanımlar? Bu hanımlar yeterabbesine bi enfusine erbat eşhurin ve aşra 4 ay 10 gün bekleyecekler. Yani 4 ay 10 gün içerisinde bunlar iddet müddeti bekleyecekler. Evlilik yapamazlar. Evli diye böyle diyeyim açıktan bir hazırlık yapamazlar. Hı-hı. Bu 4 ay 10 gün geçtikten sonra da onlar artık efendim yine maruf olan şeyleri yapmakta bir sakınca olmaz diye hocam buyuruyordu. Hı-hı. Ama ilginç bir şey orada o kocası ölen kadınların bekleme müddetinden bahsediyor. 4 ay 10 gün. Bu ayette ise kişiler ölmeden önce hanımlarına bir vasiyette bulunmalarından bahsediyor. Hı hı, evet. Yani orası yani hanımın bekleyeceği müddetten bahsediyor.
Evet.
Buradaki ayet ise yani konular farklı aslında.
Konu farklı evet.
Evet. Hı hı. Buradaki ayet ise siz efendim onları bir sene evinizde kalsın, şirafakasını temin edilsin ve o şekilde bir zor durumda kalmasın. Hı hı. Yani oradan istifade etmeye devam edebilsin diye. Böyle olunca bu iki ayet arasında işte bizim fukahamız bir nesih olayından bahsetmişler. Yani şöyle diyorlar. Diyorlar ki önce bu 240. ayet-i kerime geldi ve hanımların bir yıl beklemesini bu ayet-i kerime emretti. Yani kocası ölen hanım yeni bir evlilik yapması için bir yıl beklemesi lazım. Hı-hı. Ancak ondan sonra evlilik yapabilir. İdi, hüküm bu şekildeydi. Ama daha sonra diğer ayet gelip bunu 4 ay 10 güne sınırlandırmış oldu. Hı-hı. Yani bir yıldan 4 ay 10 güne indirmiş oldu Hı-hı. diyorlar. Ama hocam ayetler arasında böyle bir taban tabana zıttık sanki yok gibi geldi.
Evet, görünmüyor.
Evet, görünmüyor.
Onun için hocam zaten Taberi olsun, İbn-i Kesir olsun, ulema daha çok nesih olmadığını tercih etmişler.
Evet, güzel tabii. Hı-hı. Çünkü konu farklı çünkü.
Evet.
Konu farklı. Yani burada illa efendim yani bir yıl beklesin diye bir şey söylemiyor ayet-i kerime.
Evet.
Kocalara vasiyette bulunun diyor. Hı-hı. Onlar efendim evinizden çıkarmasınlar Hı-hı. varisleriniz. Evet. Orada kalabilsinler. Orada istifade edebilsinler. Hı-hı. Nafakalar temin edilsin. Zaten fiyin haracını diyor. Kendisi erken çıkmak isterse diyor. Sıkıntı yok.
Sıkıntı yok.
Diyor. Evet. Evet.
Doğru.
Dolayısıyla bu iki ayet-i kerimeyi beraber Hı-hı. hocam değerlendirince dört ay on gün beklemeli yeni bir evlilik yapmak için. Hı-hı. Ama orada isterse bir yıla kadar da o kocasının evinde Hı-hı. kalabilir. Kocasının da efendim nafaka şeyinin istifade edebilir gibi hocam. Bir telifin daha uygun olacağı gözüküyor burada.
Evet hocam.
Evet.
Yani nesih de derse zaten şey konusu nesih. Bazı rivayetlerde işte önceden bir yıl bekliyordu kocalar.
Rivayetlere göre.
Rivayetlere göre. Onu Cenab-ı Hak 4 ay 10 güne indirdi. Belki onu nesih, sadece o kısmını.
Ve hocam o da nesih değil. Tahsis aslında. Tahsis. Yani şeyi bir yıl dörde indirmek Hı-hı. o süreyi tahsis etmiş oluyor aslında.
Evet. Ama bu zayıf rivayetler zaten. Bunları dikkate almazsak sadece ayetler üzerinden sizin izah ettiğiniz gibi gidersek hocam o zaman şeyle ilgili sonraki ayet-i kerimede iddetle ilgili bir şey yok.
Yok.
Orada sükna ve nafaka var. Vasiyet var yani daha doğrusu. Öbürkünde bir iddet var. O 4 ay 10 gün beklemeyi iddeti belirliyor.
O farz. Onu tabii ki mesele lazım.
Bu da vasiyet. İyilik olsun. Kalsınlar. Sıkıntıya düşmesinler. Diye bir iyilikten bahsetmiş oluyor.
Doğru.
Böyle bir telif daha eslem oluyor sanki hocam.
Tamam hocam. 241. ayet-i kerimede velil mutallakati meta'un bil ma'ruf hakkan el muttakin boşanmış kadınların Hı-hı. efendim bu müttakiler üzerine bir Hı-hı. hak olarak yani vermeleri gereken bir borç olarak
evet.
onlara ma'ruf üzere hem örfe uygun hem de şeriate, dine uygun Hı-hı. çerçevede bir meta vermeleri onlara hocam bir haktır. Hı-hı. Vermeleri gereken bir yapmaları gereken bir sorumluluktur. İfade etmeleri gereken. Hocam şöyle bir paragraf okumak istiyorum. Hı-hı. Çünkü bu konu 236 237. kelimelerde yine işte bu boşanmış kadınların farklı durumlarını göre işte diyelim ki kişi evlenmiş. Hı-hı. Nikah yapmış ama mehir belirlenmemiş, sonra beraber de olmamışlar, onlara şöyle yapın. İşte nikah yapmış, beraber olmamışlar ama nehir belirlenmiş, şöyle Hı-hı. yapın gibi ayetler geçti hocam Hı-hı. şimdi. Şimdi o ayetlerle bağlantı olarak şöyle bir izah, bu ayetler arasındaki irtibatı ortaya koymuş oluyor. Şimdi şöyle, kendileriyle cinsi temas yapılmış veya yapılmamış bütün kadınların kocaları üzerinde bir menfaat ve hakları söz konusudur. Önceki ayette Hı-hı. bunları zaten bize şu durumda şu durumda şöyle olur diye beyan etmişlerdi. Kur'an'ın meta dediği bu müta hükmü müstehap ve vacip olana da şamildir. Yani bunu vacip olarak vermek gereken kısımda olabilir ama vacip olmayıp müstehap olan kısmı da olabilir. Hmm. Dolayısıyla ikisine de bu şamildir bu ifade. Eğer boşanmış kadın mehirsiz alınmış ve duhul de yapılmamış ise ona belli bir bağışta bulunmak koca üzerine vaciptir. Bak. Hı hı. Şayet mehirle alınmışsa ona müddet vermek müstehaptır. Mehirle alınmış. Çünkü ne yapacak? Boşandığı zaman mehrin yarısını zaten efendim ona vermesi lazım.
Evet.
Bak, mehrin yarısını vermesi lazım. O yarısından ayrı olarak ona
bir hediye.
Hediye.
Müt'a deyince?
Tabii hediye. Niye? Zaten mehrin yarısı kadının normal hakkı zaten.
Evet.
Yani hakkı. Ama o yarım hakkından başka olarak yine efendim ona bir hediye verilmesi uygun olur. Şimdi müstahap olan bu taraf hocam.
Şey hocam, şimdi dinleyicilerimiz belki yanlış anlamasın. Müt'a deyince. İmdanın çok iyi bildiği sadece müt'a nikahı var. Müt'a nikahı. Müt'a kelimesi 3 yerde geçiyor galiba hocam. 3 konuda. Hani faydalandırmak. Müt'a meta'dan faydalandırmaktan. Birisi herhalde haçla ilgili temettu. Temettu, müt'a, işte haç birleştirdiğinde orada bir kurban kesilmesi, ona müt'a deniyor. Ondan sonra ikincisi evliliğinde boşandıktan sonra bu kadının kadına bir hediye verilmesi, bir hediye manasında.
Evet, meta bil maruf.
Meta'dan. Bir de müt'a bir yer daha geçiyordu hocam ama şu anda hatırıma gelmedi. Yani hediye vermek. Manasında.
O da hocam mihir vermek anlamında.
Mihir vermek manasında.
Tabii. Hı-hı. Yani işte şu kadınlar size haram kılındı ancak yani evlenilmesi mümkün olan ve kendine mehirini verdiğiniz insanlarla evlenebilirsiniz.
Evet.
O Nisa suresi 24. cemaati kerimesinde zaten o mut'a ilgili tartışma orada çıkıyor zaten.
Evet.
Femetti'uhunne diye efendim. Orada oradaki kelimeyi işte bu ayet-i kerime işte mut'a nikahını dan bahsediyor falan evet. gibi hocam. Bir kısım böyle yorumlar oradan tartışma oradan alevlenmiş oluyor.
Yani o müt'a nikahında bir kadını bir ömür beraberlik için değil de ufak bir faydalandırma ile bir hediye ile geçici süre evlenmek oradan herhalde müt'a nikahı diye oradan gelmiş. Dolayısıyla fıkıhta böyle farklı konularda müt'a deyince
o aklımıza geliyor ama
nikah gelmemesi lazım.
Ama buradaki ayet-i kerimeler tamamen ona verecek bir hediyeden
bahsediyor. Evet.
Meta'dan bahsediyor. Bir hediyeden bahsediyor. Bir eşyadan bahsediyor
evet.
hocam. Onu güzel şey izah ettiniz.
Estağfurullah.
Dolayısıyla hocam burada bu ayet-i kerime tekrar o hususu bir toparlamış oluyor. Dolayısıyla ayetler arasında herhangi bir tezat ve ihtilaf söz konusu değil. Konuyu bağlarken Yüce Rabbimiz tekrar gerek vacip olsun gerek müstahap olsun o kadınlara o haklarının verilmesi, ihmal edilmesi noktasında sözü yine onunla bağlamış oluyor. Aslında önemli hocam bu. Yani Kur'an-ı Kerim sürekli hep kadın haklarını koruyan, o haklara ehemmiyet veren, onları hep gündem tutan ve onların önemine dikkat çeken hocam ayetler dolu.
Evet.
Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bunları, bu ayetleri görmeyip de yani Kur'an-ı Kerim İslam'ı böyle kadın aleyhinde bir din gibi falan şey yapmak tamamen cahiline bir, ya cahiline bir şey
garazkarane.
Ya garazkarane bir efendim yaklaşımdır hocam.
Evet.
Öyle değil. Yani muhtaçlar, zayıfları sürekli koruyan bir anlatım tarzı var Kur'an-ı Kerim'de. Bunlar içerisinde de durumu ne olursa olsun, ister sahip, ister sahipsiz, kadın hangi durumda olursa olsun sürekli erkek karşısında onun hukukunu koruyan hocam bir yüce kitabımız söz konusu.
Evet hocam.
Bunu da ifade etmiş olalım. Ve hocam yine konunun bir son nihai ayet-i kerimesi كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Orada tabi uzun uzun Cenab-ı Hak anlattı. İşte şöyle olur, böyle olur şartlarını, boşanmanın efendim boşandıktan sonra verilecek işte efendim mehrin ve hediyelerin onlar nasıl yapılacak, nasıl edilecek, kocası ölen kadınlar ne, hangi şartlara uygun tarzda hareket edecekler. Bütün bunları Cenab-ı Hak bize detaylı bir şekilde anlattı. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'in tafsiratlı olarak anlattığı hususlar hocam başında talak konusu geliyor.
Evet hocam.
Talak ve efendim bu işte kocası ölen kadınlar meselesi.
Nikah, talak.
O konuda çok detay veriyor gerçekten. Demek ki oralarda hak ihlalleri daha fazla olma ihtimali. Yani zulüm tehlikesi olduğu için Cenab-ı Hak kulların da böyle bir şeye düşmesinler diye, tehlike düşmesinler diye sürekli hem detaylı olarak ortaya koyuyor hem de hatırlatmada bulunmuş oluyor. Niye bak bu şekilde diyor Allah-u Teala size ayetlerini beyan ediyor ki aklınızı çalıştırasınız ve ona göre ona uygun bir şekilde hareket edersiniz. Bazen Cenab-ı Hak işte ayetleri böyle açıklıyor ki efendim şükredersiniz dediği efendim yerler var. Bazen şey yapıyor la aleyküm tettakun umulur ki yani buna gerek ki şey yapar ona göre takva sahibi olursunuz bir hata yapmaktan korunursunuz. Bazen hani tezekkürün umulur ders alırsınız diye hocam böyle Allah size ayetleri açıklıyor ki tarzını orada böyle zaman zaman akıl, zaman zaman tefekkür, zaman zaman tezekkür, zamanı takma, hep bunlar sürekli böyle tasrif evirip çeviriyor Cenab-ı
Hak. Evet.
Hocam bu son ayetlerle kalı bir şey varsa onu aktarabiliriz, sonra da diğer konuya geçebiliriz.
Tamam, yani burada hocam herhalde tehdit var belki. Boşanan kadınlara tekrar bir, zaten önceki ayet kelime Muhsin'in, Hakk'ın ala Muhsin'in geçmişti hocam. Hani Muhsin, ihsan yapmak, iyilik yapmak isteyen kimseye diye. Bazıların diyor bir sebebi üzüldü hocam. Bazıları diyor ki ya demek ki ihsansa istersem ihsan ederim, istersem ihsan etmem, vermeyebilirim gibi bir konuşmalar olunca diyor Hakk'ın ala müttakin ayet kelimesi geldi. Tekit olarak, yani bu böyle biraz dileyen, sizin dileğinize, iradenize bırakılmadı. Biraz kuvvetlendirdi. Yani verin. Manada müttakiyseniz, sakınıyorsanız Allah'a karşı, Allah'tan takvalıysanız, zarara düşmek istemiyorsanız, cezaya düşmek istemiyorsanız verin manasında. Burada da diyor ihtilaf edilmiştir. Hangi mutallakat, boşanmış kadınlar? Bunlar birincisi evlenmiş, boşanmış dul kadınlar kastedilmiş diyor bir grup hocam. Bir grup işte bu şekilde biraz önce bahsettiğim sebebin üzüldeki konuşmalar üzerine öyle değil, yani bir iradeye bırakılmış şey değil, vacip, fevecibe zelke aleyhim, gerekli olan bir şey olduğunu ifade et diyor. Üçüncü grup da hocam bütün boşanan kadınlar, yani mihir belirlenmiş belirlenmemiş, her kadın için bunu isteniyor diyor. Yani mihir belirlense bile kadının işte mihrini vereceksin veya yarısını vereceksin duruma göre. Ama bunun yanında bir de bir hediye de ver. Yani o mihrin yanında hediye de verilsin manasında. Anlamışlar hocam. İşte bu şekilde Allah Teala beyan ediyor ki aklınızı kullanın. Herhalde hocam insan hayatı daha çok akitlerle yürüyor. Akit yapıyor, alışveriş. İki insan bir iş yapacağı zaman bir akit yapıyor. İşte hayatta o akitleri bağlamak, çözmek onunla devam ediyor. Bu akitler arasında herhalde en kuvvetlisi de nikah akti. Yani çünkü bir insanın bizzat kendisiyle ilgili olan bir akit. Malıyla değil de.
Canıyla ilgili.
Canıyla ilgili olan bir akit.
İşte hocam ve ahazne minkum misakan galiza, evlilik yaparken diyor onlar sizden. Misak zaten yeminle pekiştirilmiş bir sözleşme demek. Evet. Bir de peşinden galizan kelimesini kullanıyor Cenab-ı Hak. Ağır, yani bu nikah akdinin ne kadar kuvvetli bir akit olduğunu bu şekilde dile getirmiş oluyor. Onun için o karşılık hukukta buna çok dikkat edin diyor Cenab-ı Hak.
Yani Allah'ın adıyla sonsuza kadar bağlı kalacağına dair bir bağ hocam. Yani sonsuz bir bağ atmış oluyorsun. Ama da bunun çözülmesi imkansız değil. Yani ihtiyaç olursa, zaruret olursa. Talakta bunun çözülmesi, bu bağın, bu düğümün çözülmesi manasına geliyor. Dolayısıyla insanın zatıyla ilgili iki önemli konu olduğu için biraz önce bahsettiğiniz gibi hocam nikah ve talak konuları Kur'an-ı Kerim'de net bir şekilde hem Allah'ın azameti, kudreti hatırlatılarak hem rahmet, merhamet, şefkat hatırlatılarak anlatılmış, hem de en sonunda akıl diyor. Aklı da burada kullanın devamlı, bunun ne kadar önemli olduğunu. İşte bugün üzerine duruluyor hocam, aile üzerine, aile dağıldı, aile çözüldü. Ailenin çözülmesi insanlığın geleceğinin büyük bir tehlike
altına girmesi demek.
Dolayısıyla buradaki akıl da burada devreye giriyor herhalde hocam. Bu aklı kullanın. Bu evlilik işlerini kolaylaştırın. Ondan sonra burada evlilik konusunda dürüstlüğü, samimiyeti kuvvetlendirin. Yoksa kendi bindiğiniz dalı kesmiş olursunuz. Kendi çukurunuzu kazmış olursunuz diye. Aklı kullanarak bu aileyi güçlendirmenin, evlilikleri güçlendirmenin, güzelleştirmenin tavsiye edildiğini görüyoruz. Tabii şeytan da bunun zıttına çalışıyor. Şeytan da işte aileye dağıtmak için, ahlaksızlığı yaymak için bugünkü şeytanlar daha güçlü bir şekilde bastırıyorlar. Bu nikah neymiş, bağlılık neymiş, aile neymiş, işte batsın sizin aileniz gibi böyle hocam. Aile deyince kırmızı görmüş boğa gibi oluyorlar şeytanın askerleri. Ne derdi ne? Derdi işte bu sapık inançları var herhalde. İnsanlığı bitirmek, insanın sonunu getirmek, kıyameti koparmak, Tanrı'yı kıyamete zorlamak gibi böyle abuk sabuk, hiçbir akla sığmayacak saçma inançları var hocam. Bu saçma inançların peşinde koşuyorlar. Ama burada la'allekum ta'kulun, aklı kullanırsanız, akıllı davranırsanız bu yapılan şeylerin yanlış olduğunu anlarsınız. Bunlara karşı nasıl tedbir alınması gerekir onu da bulursunuz diye herhalde bize burada güzel bir şart var hocam.
Evet hocam. Şimdi burada biraz da uzun ayetlerde anlatılan talak, işte efendim kocanın ölmesi, hanımın geri kalması gibi konular hocam bağladıktan sonra savaş ve cihatla alakalı bir bölüm başlıyor hocam.
Evet.
Herhalde büyük ihtimalle Müslümanlara işte bir Bedir Savaşı'na, Uhud Savaşı'na, işte Medine döneminde artık savaşların olacağı.
Evet.
Dolayısıyla savaş hem teşvik hem de ondan efendim korkmamaları, kaçınmaları noktasında bir giriş yapıyor Cenab-ı Hak ayet-i kerimede. Sonra da misaller veriyor.
Evet. Hocam şimdi iç kaleyi takip edince dışarıda açılabilirsin. Yani
evet.
Şimdi aileyi sağlamlaştırınca içerisi sağlam olduktan sonra artık yavaştan dışarı açılıp genişlemek ancak o zaman mümkün olabilir.
Mümkün olabilir. Ama içinde efendim dağınıklığı varsa, problemler
evet.
falan varsa oradan toparlanıp da başkasına
gidemezsin.
Gitme imkanı olmaz.
Yani aile perişansa, orada haksızlık, hukuksuzluk varsa sen onu bırakıp da düşmanla cihada gitmen orada mağlup olacağının bir alametidir yani.
Evet.
Onun için önce aile işleri düzenlendikten sonra namazla, ibadetle bu.
Önce ferdi hocam ıslah. Peşinden aileyi ıslah,
evet.
peşinden toplumu ıslah, peşinden yavaş yavaş ulaşabildiğimiz kadar niye dünyanın ıslahına çalışmak.
Çalışmak. Evet.
Merkezden şeye doğru.
Bütün bunlar da arada namaz geldi hocam. Bütün bunlar da ibadetlerle sağlamlaştırmak.
Sağlamlaştırmak.
Harç. Yani bu muamelatın harcı ibadetler oluyor herhalde hocam. Yani muamelatı sağlam yapabilmek için, dürüst Allah'tan korkarak yapabilmek için ibadetlerle. İbadet.
Bir de ahlak hocam.
Evet.
Fazileti unutmayın diyor.
Evet.
Verici olun diyor. Affedici olun diyor.
Ahlakı da ayakta tutan ibadet değil mi hocam?
Evet.
Yani muamelatı, ahlakı ayakta tutan nedir? İman ve ibadet.
İbadet.
Yani imanın olacak. İbadetlerle o imanı güçlendireceksin. Cenab-ı Hakk'a yaklaşacaksın. Secde edip yaklaşacaksın. Cenab-ı Hakk'ı devamlı zikrederek onu unutmayacaksın. Öyle olunca tenhada bile yanlış yapamazsın yani. Tenhalarda bile olsan. Artık muamelatın ve ahlakın sağlam.
Bir de olur. Artık onun yolunda malını canını feda etmek de kolay olur.
Kolay olur.
Yani Allah'a zikredersen, Allah'a iman edersen, Allah'ın efendim büyüklüğünü kavrarsan, onun emrinin büyüklüğünü hocam
evet.
idrak etmiş olursun. Bu kez de Allah bir şey emrettiği zaman da ah benim malım da canım da falan tarzında böyle bir şeyden ve endişeden de kurtulmuş olursun.
Evet, hikmetten oldu hocam. Hikmet de bu herhalde. Hani hikmetin de böyle infak ayetlerinin arasında zikredilmesi.
Çok ilginç hocam.
Çok tabii ilginç
esas
ya.
Esasıyla hocam diyor ki وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ diyor ki يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَى.
Evet.
268 Bakara suresi 269'da geliyor. يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَى. Allah hikmeti dileğine verir. وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَسِيرًا. Kime de hikmet verirse, Allah verirse ona hayrı kesir.
Evet.
Yani bütün hayırları Allah ona vermişseydir. Ve men yezzekkir illa ulul elbab. Ancak akıl sahipleri bunu düşünür. Şimdi Kuşeyri
evet.
diyor ki hocam.
Evet.
İmam Kuşeyri diyor ki nerede geliyor bu ayet-i kerime? Ayet-i kerime hocam infak edin.
Evet.
Kazandıklarınızın tayyibatından, güzellerinden. Yerin çıkardıklarının güzellerinden böyle efendim çok da yani kötü olmasın en azından. Habis olmasın. Size verildiği zaman almayacağın şeyleri başkasına iyilik de vermeyin. Olabildiği kadar güzellerden verin ayeti geliyor.
Evet.
Peşinden de diyor ki efendim size şeytan diyor fakirliği ve fuhşiyat emreder diyor. Allah size diyor efendim şeyi yani bol bol rızık vereceğini vaat eder.
Evet.
Evet. Eşşeytan yahutun fakra ve yapmış bir fakşa. Vallahi yahutun mağfiretten
ve fadla.
Ve fadla. Hocam şeytan yani Allah'ın tam zıddında. diyor şeytan size diyor efendim fakirliği ve diyor fahşayı, kötülüğü emreder.
Evet.
Allah ise size diyor mağfiretini, lütfunu emreder. Dedikten sonra Allah ganidir, hamittir. Kimsenin efendim vermesine, infakına muhtaç da değildir. Övgüye layıktır. Kime hikmet verirse başlıyor. Kuşeyri diyor ki ya bunu diyor, kendimiz zorlama gerek yok. Birinci anlamı diyor hikmet demek efendim Allah'ın emrettiği o infak emrini o en güzelinden böyle verildiği zaman sevesi alacağımız cinsinden bunu vermek hikmettir. Bu konuda pintirik yapmak bu işte hikmetsizliktir.
Aa,
hocam evet. Esas bağlam budur diyor.
Doğru.
Ama bu şimdi bir örnek de olabilir. infak. Biraz da geniş tutacak olsak Kur'an-ı Kerim'in ahkamını bilmek hikmettir. Hı-hı. Bunun yerine yapmak hikmettir diyor.
Evet.
Her şey diyor Kur'an'la alakalı, Allah'ın emriyle alakalıdır diyor yani.
Doğru.
Onun dışında çok felsefi bir hikmet alana gerek yok diye hocam bunu.
Doğru.
Söyle, hikmet budur hocam.
Yani en önemli örneği de infaktaki hikmeti anlamaktır.
Tabii.
Yani verirsen Cenab-ı Hak sana verecektir, seni muhtaç bırakmayacaktır. Allah'ın emrini yaparsan daha çok kazanç çıkacaksın.
Ya Allah seni affedecek, günahını bağışlayacak. Evet. Ondan daha büyük hikmet olur mu?
Yani hayat bununla dönecek.
Fadlan. Yine de efendim maddi olarak da verecek diyor.
Hı hı.
Hem günahını affedecek hem de
hem maddi
verecek.
Hem manevi, yani hem maddi hayatımız hem manevi hayatımız daha canlanacak bu hikmet şeyle, infakla. İşte dünya hayatının ayakta kalması bunun olacak. Dolayısıyla burada çok karlar elde edecek insanlar hem fert olarak hem toplum olarak. Bunun üzerinde düşünmek demek ki hocam, düşündükçe bu işin hikmetini çözmek, verebilmek. Vermek hikmet vermektir. En büyük örneği. Ondan sonra buyurduğunuz gibi diğer Allah'ın bütün emirleri zaten peşinden gelecektir yani.
Şimdi böyle olunca hocam işte bütün bu zikirler, ibadetler, namazlar hepsi bir manada da bizi Allah için fedakarlığa da hazırlamış oluyor.
Cihada hazırlamış.
Cihada hazırlıyor aynı zamanda. Hem yani içi kalenin içini tahkim, içi tahkim. Sonra efendim işte ferdi ve aileyi sağlam tutmak. Oradan da işte güzel bir böyle Allah yolunda cihat edecek elemanlar, askerlerin yetişmesi hocam. Ordunun ortaya çıkması.
Evet, evet.
Sonra da ordunun ortaya efendim Allah yolunda savaşmak.
Doğru.
Bağlantıyı böyle kurabiliriz. Burada Cenab-ı Hak hocam bir grup insandan bahsediyor. Ben ayetlerin mealini vereyim. Belki sebebini üzülür hocam. Siz aktarırsınız. Bakara suresi 243-244. Ayet kerimeler. Elem tera ilellezine haracu min diyarihim. وَهُمْ اُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ Sen diyor, Resul ve ey muhatap olan kişiler, görmedin mi? Şu kimseye bakmadan mı? Bunlar kendi beldelerinden, diyarlarından ölüm korkusuyla çıktılar ve sayıları da hocam binlerdi.
Hı-hı.
Binlerce oldukları halde. Nasıl bir şey olduysa adamlar ya bir veba olabilir, ya bir savaş olabilir, bir ölüm korkusu yaşamışlar. İşte bizim bir adamın bir bomba atıyor hocam.
Hı-hı.
O da bir sürü de binlerce insan diyeyim ki nereye kaçacak, yere alıyor işte sığınmaya çalışıyor sağa sola falan böyle. Bunlardan bir görmedin mi, haberin olmadı mı? Kaçtılar. Beldelerini terk ettiler, çıktılar. Hı-hı. Ölüm korkusuyla ama.
Hı-hı.
Ölümden kaçıyorlardı. فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوتُوا سُمَّ اَحْيَاهُمْ Allah Teala onlara dedi ki efendim ölünüz, hepsi öldüler. Yani öldüler diye bir kızım yok ama hocam sümmeh yavrumunu ne yapıyoruz?
Alıyoruz.
Alıyoruz yani. Cenab-ı Hak onlara hocam bir rüzgar istedi veya bir efendim emretti. Bir şekilde oradaki binlerce kişinin birden ruhunu alıverdi Cenab-ı Hak. Ama sonra tekrar diriltti ama. اِنَّ اللّٰهَ لَذُوا فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَاكِنْ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا اَشْكُرُونَ Ya Allah insanlar üzerine insanlara karşı çok büyük lütuf sahibidir. Meccanen ikramlarda bulunan, lütufta bulunan Allah'tır. Ama insanların pek çoğu bunlara efendim şükretmezler. Dolayısıyla ve katilu fi sebilillahi ve alemu ennallahu semiul alim. Ey müminler, Müslümanlar, Allah yolunda siz savaşın. Biliniz ki Allah efendim her bütün konuştuklarınızı işitmektedir. Bütün yaptıklarınızı, hal ve ahvalınızı bilmektedir. Şimdi hocam bir yani bu olayın biraz mahiyet hakkında bilgi varsa onu paylaşalım.
Evet,
o şekilde devam edelim yolumuza inşallah.
İnşallah hocam. Buradaki çıkanların diyor bir kariye olduğu, bir şehir, bir yerleşim yeri Daverdan diye rivayetler olmuş. Vasıt şehri yakınlarında Daverdan şehri veya Ezriat diye bir şehir var. O şehirden insanlar olduğunu söyleyenler olmuş. Bir kısmında bu bir meseldir. Yani illa belirli bir şehir olması şart değil. Böyle bir mesel vermiş oluyor Cenab-ı Hak. Ölüm korkusundan kaçmanın faydası olmadığı dair diyen de olmuş hocam. Bunlar diyor diğerlerinden işte sayıları 4000'li 5000'li rivayetler var binlerce buyurduğuna göre Cenab-ı Hak 70.000'li diyen olmuş. O da önemli değil. Ama binlerce çok. Niçin ölüm korkusuyla? Bunlar diyorlar taun hastalığı gelmişti. Ondan kaçtılar. Ölüm olmayan bir yere gidelim dediler. Diyor veba hastalığı gelmişti veya diğer cihattan kaçmışlar. Düşmanla savaşmaktansa biz savaşın olmadığı bir yere gidelim. Fi sebillah Allah yolunda cihattan kaçmışlardı bunlar diye rivayetler var hocam. Onlar tabii ki yanlış bir bakış açısıyla hayata baktıkları için Cenab-ı Hakk'ın emrini tutmak yerine kendilerine göre bir hesap yapıyorlar. İşte biz daha çok yaşayalım, ölmeyelim. Şuraya uzaklaşırsak, buraya gidersek ölümden kurtuluruz gibi. Cenab-ı Hak da onlara öncelikle Allah'ın emrine uymak. Yani cihat edilmesi gerekiyorsa cihat etmek, vatanı savunmak gerekiyorsa vatanı savunmak. Zalimler, düşmanlar varsa onları susturmak, durdurmak. Yani Cenab-ı Hak bazı insanları bazılara def eder. Allah'ın askeri olmak demek ki hocam. Cenab-ı Hak bu zalimleri durdurmak istiyor. Ona kim asker olacak? Birisi olacak Cenab-ı Hak kullarını. Oraya görevlendirecek. İsterse burada olduğu gibi mutu der. Hepsini öldürebilir. Kün der. Her şey olabilir. Ama bu imtihan dünyasında kimisi şehit olacak, kimisi gazi olacak, kimisi ganimet alacak, kimisi yaralanacak, kimisi hasta olacak, kim korkacak.
Sonuçta herkes ölecek zaten.
Sonuçta herkes ölecek. Yani korkuyla imtihan, mal eksikliğiyle imtihan, yaralanmakla imtihan, şehitlikle imtihan olacak. Bunların hepsinin düzenli bir şekilde olabilmesi için Allah'ın emrine uymak gerekir. Cenab-ı Hak bunu göstermek için, yani ben istersem bak düşmana ölün dediğim zaman sizi öldürdüm gibi. Onlar da öldürebilir. Ama burada bir hikmet var. Yani cihad edilmesi gerekiyor, savaşılması gerekiyor. Dolayısıyla bunları Cenab-ı Hak ölümden kaçmanın da mümkün olmadığını göstermek için nasıl olsa sonunda dediğiniz gibi hocam, sonunda nasıl olsa ölecek insanlar. Yeter ki kazanarak ölmek mesele. Uzun yaşadıktan sonra veya kısa yaşadıktan sonra ölmekten ziyade kazanarak ölmek. Yani çok uzun yaşadın da sonunda kaybederek öldün bir anlamı yok. Boşu boşuna dünyada yoruldun demektir yani. Önemli olan genç yaşta ölür de insan kazanarak ölür. Asıl hayatı kazandıktan sonra bu hayatta uzun veya kısa yaşamanın çok anlamı olmadığını anlamak gerekiyor.
Hocam burada yani mutu, evet, yani onlara ölün dedikle alakalı hocam. Yani müfessirlerimiz bazı izahları var. Şöyle diyor ki Allah Teala bunlara bir melek vasıtasıyla mut ölüm buyurdu. Ölün emrini diyor aradan melek lafzının kaldırılarak doğrudan doğruya Allah'a isnat edilmesi. Çünkü Cenab-ı Hak biz ölün dedik diyor. Sözün dehşet ve korkutuculuğunu artırmak içindir. Yani meleğin demesi tabi biraz da hafif kalır ama Cenab-ı Hakk'ın yani bütün her şeyin sahibi olan Cenab-ı Hakk'ın mutu diye efendim emretmesi tabi onun dehşetini korkutu daha da artırıyor. Çünkü Kadir-u Kahhar ve Melik-ül Cebbar olan Allah'ın sözünün başka bir hususiyeti vardır. Bu emir üzere onlar da öldüler. Sonra Allah Teala onları geriye kalan ömürlerini tamamlamaları ve kaderden kaçmanın mümkün olmadığını bilmeleri için tekrar sümmâhiyyâm zetmiş oldu. Ebu Bekir İbn-i Arabi rahmetullahi de diyor ki hocam, bir ceza olmak üzere Allah Teala onları tekrar diriltmiştir. Çünkü niye diriltti? Gidebilirlerdi. Tekrar diriltmesi bir lütuf mu yoksa efendim bir ceza mı?
Ceza mı? Evet.
Evet. Bu diyor bir ceza olarak diyor. İbret almak için tekrar hayata dönmenin mümkün olduğu ukubet ölümü, ondan sonra tekrar hayatın olmadığı ölüm ise ecel ile ölümdür. Böyle şeyler olabilir mesela. Üzeri aleyhisselam da böyle oldu.
Evet.
Yani ashab-ı keyif ölmediler ama onlar uzun zaman hocam neredeyse ölü gibi şey mağaralarında kalmış oldular. Yine Hasan Basri'den gelen bir rivayette de Allah Teala onları diyor ecelleri dolmadan önce bir ceza olmak üzere öldürdü. Sonra ömürlerinin geri kalan kısmını tamamlamaları için de çünkü bir ecel takdir etmişti onlara. Onlar tekrar diriltti diye hocam. Böyle rivayetler var. Şeyle ilgili.
Evet. Burada iki ders var çıkarmışlar müfessirler hocam. Birisi diyor ölüleri yeniden diriltmenin mümkün olduğunu göstermek. Kıyameti, ahiretin mümkünlüğünü. Ba'su ba'del mevti. İspat. İkincisi de ölümden kaçmanın, kaderden kaçmanın mümkün olmadığını ifade etmektir diyor hocam. Dolayısıyla bu iki dersi veriyor. Bu kıssa diyor.
Yine hocam Hasan Basri Hazretleri bu tabi müfessirlerinden aynı zamanda sufi yani ünlü bir alimimiz. Yine tabi Kur'an-ı Kerim hocam bu tarihte olmuş bazı hadiseleri tabi şey yapıyor. hatırlatmada bulunuyor. Olayın detayları biz bilemiyoruz tabii evet. fazla. Bazıları da ya önceki diyelim ki kültürlerde Yahudi, Hristiyanlıkta falan bulunabiliyor. Bazıları da Tevrat'ta, İncil'de bulunabiliyor hocam kısaları. Evet. Hasan Basri hangi kaynaktan hocam aldıysa bir bilgiyi buradaki olayla alakalı şöyle bir detay veriyor. Diyor ki efendim bu diyor efendim bu olayın gerçekleştiği diyor zaman ki diyor peygamber de Zülküf aleyhisselam'da diyor. Haskil diyor canını siper edip 70 peygamberi ölümden kurtardığı için Zülküf diye isimlendirilmiştir. Normalde ismi Haskil'di.
Ha, kefil olan.
Kefil oldu. O diyor Yahudilerin peygamberini öldürdüğü bir sırada 70 peygamber arkadaşına siz gidiniz ben kalayım. Eğer öldürürsem sadece benim öldürülmem hepinizin öldürülmesinden daha iyidir dedi. Bu Zülküf aleyhisselam. Çok da salih bir zan oldu hocam geçiyor şeylerde peygamber tarih kitaplarında. Hatta iki nasip sahibi diye de hocam yani. Yani hem takvası hem peygamberliği falan böyle. Onlar da gittiler diyor Yahudiler gelip Zülküf'le diğer 70 peygamberin nerede olduklarını sorduklarında o onların gittiklerini ve nerede olduklarını bilmediğini söyledi. Allah Teala da fazıl ve kerem-i Zülküf'ü Yahudilerden korudu. İşte bahsettiğimiz bu Haskil peygamber vadide bulunan ölülerin yanına uğradı. Oradaki bu ölen kişilerin yanına uğradı. Görülen şeyin çoklu sebebiyle orada durup hayat içerisinde tefekkür etmeye başladı. Bu sırada Allah Teala ona vahyetti. Bu ölenlerin de gören peygamber olarak. Sana bir ayet, bir mucize göstermemi ister misin? O da evet dedi. Bunun üzerine Cenab-ı Hak, ey kemikler, Allah sizin toplanıp bir araya gelmenizi emrediyor. Sümme ahyâhım diyor ya hocam. Diye nida et dedi. O da böylece nida etti de baştan sona kadar vadide bulunan bütün kemikte bir araya toplanıp bir kısmı bir kısmına bitişerek etsiz ve kansız kemikler cesetler haline geldiler. Sonra Allah Teala ona tekrar şöyle nida etmesini vahiy buyurdu. Ey ruhlar Allah size kalkıp kıyam etmenizi emrediyor. Yani kemikler bir araya geldi. Ama biz ruhu yok. Ruhsuz hocam. Ey ruhlar Allah size kalkıp kıyam etmenizi emrediyor. O da şu şekilde nida edince kalktılar. Subhanakallahumme ve bihamdik la ilahe illa ente diyerek yeniden hayata döndüler. Onlar da cesetleri çürüdüğü zaman has olan kokudan bir iz kaldı diyor. Bu kıssa anlatılmasından maksat diyor. Müslümanları cihada şehit olma yollarına başvurmaya teşvik, teslim ve tevekkül ehli olmaya tergiptir. Ölüm muhakkak gelecektir. Ondan kaçış mümkün değildir. Böyle olduğuna göre evli olan bunun Allah yolunda olması. Zaten efendim şey yapacağımıza göre, neticede öleceğimize göre bu ölümün Allah'ın olmasından daha güzel
yok,
ne
yok.
Olabilir diye. Şimdi hocam diğer şey o savaş emri geliyor. Ama o inşallah onun için bir sonraki programda inşallah anlatmış olalım. Cenab-ı Hak hepimizi inşallah hem hayatın en güzelini hem de kendi yolunda fisebilillah ölümün en güzelini hocam. Kıymet hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Bütün dinleyenlerimizi hürmetle muhabbetle Allah'a emanet ediyoruz.